Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 17.
Nükhet ve İlhan'ın ana ayrı kardeş olduklarını, Haydar Bey'in İlhan'dan pek hoşlanmadığını biliyordu. İlhan'ın ileride ne olacağı da henüz belli değildi. İclal bu yüzden fazla ileri gitmesine izin vermiyor, sinema salonlarında ya da plaj kabinlerinde el oyunlarıyla yetinmek zorunda bırakıyordu genç çocuğu. Bir keresinde sirke gitmişlerdi. Moskova sirkinin İstanbul'a ilk geldiği yıl olmalıydı. İki bölüm arasında herkes yırtıcı hayvanları görmek için çadırın arkasındaki kafeslere koşarken, onlar daha önce gözlerine kestirdikleri kuytu bir köşeye saklanıp öpüşmeyi yeğlemişlerdi. Neredeyse kendilerinden geçmişlerdi ki birden nasılsa kafesinden çıkmış bir Bengal kaplanıyla burun buruna geldiler. Bağırıp çağırarak yardım istemenin hiçbir yararı yoktu. Gerçi kaplan eğitilmiş bir sirk hayvanıydı ama her an öfkelenip üzerlerine atılabilirdi. İlhan'ın dizlerinin bağının kesildiği bir anda İclal şaşılacak derecede soğukkanlı davranmış, yanlarına sokulan kaplanın gıdığını okşamış, belki de beklemediği bu aşırı sevgi gösterisinden şaşkına dönen kaplan sessiz sedasız kafesine dönmüştü. İclal ile İlhan'ın son yakınlıkları olmuştu bu sirk gezmesi. Daha sonra Ragıp Bey kızının ucuza gitmesini önlemek için onların buluşmalarını yasaklamıştı. O günlerde ve son zamanlara kadar Ragıp Bey'in kızı için Cahit Bey'i gözüne kestirmiş olduğunu tahmin ediyordu İlhan. Ve zaten üniversite sınavında ablasına sıkıntıda bırakmamak amacıyla özellikle İstanbul dışında okumak istediğinden ODTÜ'yü kazanıp Ankara'ya gidince kaçabak buluşmalarına da olanak kalmamış, böylece aralarındaki pamuk ipliğine bağlı ilişki kopup gitmişti. Okul ve gençlik anılarından söz açıldı mı, insan vaktin nasıl geçtiğini kestiremezdi. Gerçekten de toplantı salonunun kapısı açılıp da yönetim kurulu üyeleri birer ikişer çıkmaya başladıkları sırada saat 12'yi geçmekteydi. İclal ile İlhan'ın önlerindeki sigara tabloları izmaritle dolmuş ve cappuccino'nun ardından iki fincan daha kaynamış kahve içmişlerdi. Toplantı sırasında Nükhet söz etmiş olmalıydı ki Cahit bu kez doğruca İlhan'a doğru yürüdü ve 40 yıllık ahbabıymış gibi büyük bir içtenlik gösterisiyle iki elini açarak "Yahu kusura bakma, sen demin de buradaymışsın ama kafam öyle karışıktı ki seni teğet geçmişim" diye adeta kucakladı İlhan'ı. "Birbirimizi görmeyeli epey oldu değil mi?" diyerek araya girdi Nükhet. Böylece bir anlamda da az önce Cahit'in kardeşine karşı göstermiş olduğunu, toplantı sırasında yine kendisinden öğrenmiş olduğu bir çeşit saygısızlığın nedenini İlhan'a açıklamış oluyordu. "İki yılı geçti galiba," dedi Cahit. Ablasıyla Cahit'in canlarını sıkma pahasına, "Üç," dedi İlhan. "Eniştem öldüğünde gelmiştim İstanbul'a. O zaman görüşmüştük. Ama o günkü koşullarda buna ne derecede görüşme denir bilemem." O sırada yönetim kurulunun öteki üyeleri de çevrelerinde toplanmaya başlamışlardı. Henüz İlhan'ı tanımayan üyelerle tanıştırma faslı bitince Cahit, içeride biçimsel olarak sona erdirmiş olmalarına karşın akılları tam olarak yatmadığı için şirketin Irak'ta katılmayı düşündüğü büyük bir santral ihalesi konusundaki tartışmayı dışarıda da sürdürmek isteyen iki üyeyi yatıştırmaya çalışırken İclal, salondan en son çıkan babasının bir yanlışlık yapmasını önlemek için hemen atıldı. "İlhan epeyce değişmiş değil mi baba?" dedi. Ragıp Bey gözlerini kısarak bakıyordu İlhan'a. "Öyle, öyle," dedi. "Olgunlaşmış görünüyor. Nerelerdesin şimdi bakalım evlat?" "Mardin'de efendim. Daha doğrusu Mardin'in Savur ilçesi yakınlarında bir şantiyede." "Mühendistin galiba, öyle değil mi?" "Evet efendim." "Mardin dedin de, sahi nasıl oralarda durum?" İlhan bir hafta kadar önce başına gelen olayı düşünerek yutkundu. Kendisini zorlayarak, "Sakin efendim," dedi. "Ben bilirim oraları. Askerliğimi oralarda yapmıştım. Kürtler iyi insanlardır. Biraz kaba sabadırlar ama devletimize, milletimize sadıktırlar. Bunlar gazetecilerin mübalağaları. Gerçi İngilizler öteden beri Kürtleri bize karşı kışkırtmak isterler. Malum, Musul petrolleri meselesi. Ama acizane kanaatime göre tam o sırada kapı açıldı, Sevin içeri girdi. Bebek sırtlarında boğazı tepeden gören geniş bir bahçe içine yayılmış kameriyeli masaları, kusursuz servisi ve özenli Osmanlı saray mutfağıyla ünlü lokantada yenilen yemek, İlhan'la Cahit arasında ansızın patlak veren, sonra Nüket'in çabasıyla tatlıya bağlanan tartışma dışında fena geçti sayılamazdı. Yemekten sonra Cahit'le Nüket, öğleden önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili bir takım hazırlıklar yapacaklarını söyleyerek şirkete gittiler. Nüket'in şoförü İlhan'ı Mardin'den İstanbul'a gelmesine vesile olan Savur'daki şantiye için gönderilen malzemenin bulunduğu antrepoya götürdü. Sevin ise Cahit'in çarşıya çıkıp biraz alışveriş yapması önerisini yorgun olduğu ve büyük anneyi yalnız bırakmak istemediği gerekçesiyle kabul etmedi. Zeynel'le birlikte Etiler'e döndü. Öğle üzeri Sevin, Cahit'le şirkette buluşmak üzere evden çıkarken bir şey söylememesine karşın iki gencin akşama da bir yerlere gireceklerini düşünmüş olan büyük hanım Sevin'i karşısında görünce şaşırdı. Hatta biraz telaşlandı. "Hayrola kızım?" dedi. "Niye döndün? Hasta mısın yoksa?" "Yoo, çok iyiyim büyük anne. Sadece biraz yorgunum." "Yoksa Cahit'e bir şey mi oldu?" "Yok büyük anne, o da çok iyi." "Aranızda bir tatsızlık mı var yoksa?" "Yok öyle bir şey büyük anne. Şirkette yapılması gereken önemli işleri varmış." Nüket Hanım'la birlikte şirkete döndüler. Büyük Hanım dikkatle süzdü Sevin'i. "Yemeğe Nüket Hanım'la birlikte mi gittiniz?" "İlhan abi gelmiş de, Nüket Hanım'ın kardeşi, Mardin'deymiş. Bir iş için gelmiş İstanbul'a. O da vardı yemekte." "Ha, şu hapishanelere girip çıkan solcu oğlan." "Öyle demeyin büyük anne. Çok iyi bir insandır İlhan abi." "Ağabeyinin arkadaşı değil mi? Bilirim onları." "İlhan abi gerçekten çok iyidir büyük anne. Ağabeyimden bile çok severim ben onu." "Nasıl olmuşsa yemeğe götürmüş onu Cahit. Hiç hoşlanmaz onlardan. Günahı kadar sevmez." Sevin yutkundu. "İlhan abiyle çok iyi konuştular. İki arkadaş gibi." "Sen yine de fazla yüz vermesen iyi olur. O çocuğu bilmem ama Nüket denen kadın, tövbe yarabbi, pek sağlam ayakkabı değildir. Sana yaklaşmasına izin vermezsen iyi edersin. Hadi git şimdi biraz dinlen. Akşama belki yine bir yerlere gidersiniz. Cahit seni böyle solgun görmesin." Sevin, büyük hanımın elini öptükten sonra düşünceli düşünceli çıktı odasına. Aslında büyük hanıma yalan söylediği için vicdan azabı duyuyordu. Yemekte Cahit'le İlhan arasındaki konuşmalar hiç de dostça geçmemişti. Cahit bir punduna getirip Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerden söz açarak bütün komünistleri aşağılamış, alaya almış, hepsinin ahmak olduğunu söylemiş, İlhan da ağabeysinden bildiği saldırgan bir üslupla Cahit'i açıkça olmasa bile dış güçlerin maşası olmakla suçlamıştı. Nüket araya girmese, şaka görüntüsü altında sürdürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi işten değildi. Hele bir ara Cahit, "Siz komünistler kapitalistleri sömürcülükle suçlarsınız ama ziyafet sofralarından da uzak duramazsınız," deyince İlhan büyük bir öfkeyle peçetesini fırlatarak ayağa kalkmış, Nüket eteğine sarılarak güçlükle oturtmuştu kardeşini yerine. Cahit de o zaman sözlerinin yanlış anlaşıldığını, ziyafet sofrası derken Sovyetlerin Çekoslovakya, Macaristan, Afganistan müdahalelerini kastettiğini söyleyerek özür dilemişti. Bu tartışmalardan sonra, gerçi ortalık sakinleşmiş, iki adam hatta birbirleriyle şakalaşmışlardı bile. Ama bu sakinliğin gerçek bir barış anlamına geldiğinden çok kuşkuluydu Sevin. Sinirleri gerilmişti ve gerçekten de şu anda kendisini fazlasıyla yorgun hissediyordu. Günlerden beri ilk olarak bugünkü yemek sırasında C cahille evlenmeyi kabul etmekle doğru yapıp yapmadığını düşünmüştü. Cahit, akşam bir yerlere gidip eğlenmelerini önerecek olursa, gitmemek için nasıl bir bahane bulacağını bilemiyordu. Sonra, bunu biraz yüzü kızarsa bile, doğal ve geçici bir rahatsızlıkla açıklamak geldi aklına. Böylece yüzünün büyük anneyi kaygılandıran solgunluğuna da tehlikesiz ve anlaşılabilir bir neden bulunmuş olurdu. Sevin odasına çıktıktan sonra büyük hanım canının sıkıldığı ve aklının bir şeylere takıldığı her zaman yaptığı gibi sakinleşmek ve belki de Tanrı'nın yol göstericiliğine sığınmak amacıyla az önce ikindi namazını kılmış olmasına karşın oturup bir de nafile namazı kılmak istedi. Hizmetçi kıza namaz seccadesini içeri odaya sermesini söyledi. Cahit'in Sevin'le nişanlanmasından bu yana hizmetçi kızın mini etekle, kolsuz gömlekle ve çorapsız dolaşmasını, yüzüne gözüne allık boya sürmesini yasaklamıştı. Elinden gelse o fırlak memelerini de içine çekmesini tembihleyecekti ama buna olanak yoktu. Hoş ne yaparsa yapsın kızın Cahit'in çevresinde Cahit abi, Cahit abi diyerek fırıldak gibi dönmesine, ikide bir yere dökülen bir sigara külünü silmek, elinden güya kazara düşen bir şeyi almak gibi bir takım bahanelerle adamın karşısına çömelerek orasını burasını göstermesine engel olamıyordu. Zaman eski zaman değildi. Şimdi öyle bu kız gibi safçasını bulmak kolay değildi. Yoksa çoktan sepetleyecekti. Bereket versin, Cahit'in şu sıralarda hizmetçi kızlarla ilgilenecek ne havası ne de boş zamanı vardı. Daha seccadenin başına henüz geçmişti ki sol omuz başındaki nüket kılıklı melaike sırıtarak ayan oluverdi karşısında. Rab buyurmuş ki, büyük günah işleyen bir insanı kazara bu dünyada cezalandırmasak bile, onun suçunun vebali evladu ayaline vacip olur. Sus, sus kafir şeytan, sen melaike olamazsın. Sırf aklımı fikrimi şaşırtıp, asıl sen günaha sokacaksın beni. Benim günahım bana, hem benim evladu ayalim falan yok. Yok da, Cahit'le Sevin'le ne diye böyle uğraşıp duruyorsun bakalım? Onlar senin öz evladın olsa bu kadar kıymetli olmazlardı, öyle değil mi? Öyleyse öyle, ne olmuş yani? Hadi hadi, aklından geçenleri biz biliriz. İnsanoğlunun en zayıf tarafı kör nefsidir. Sen de o kör nefsine mağlup olmadın mı hatun? Büyük hanımın aklı yine karıştı. Tevekkeli değil, Cemalettin Efendi'nin üryan hayali gecelerdir rüyalarından bir türlü çıkmıyor. Tövbe ya Rabbi. Hizmetçi kızın ikide bir ötesini berisini açmasına da bu yüzden kızıp duruyor. İyi güzel de bugünkü tedirginliğinin sebebi ne olsa gerek. Şu İlhan denen oğlan nereden çıktı şimdi? Nüket kılıklı iblis sırıtıp duruyor karşısında. Birden anlıyor tedirginliğinin nedenini. Sevin'in o oğlandan hep İlhan abi, İlhan abi diye söz etmesine takıldı aklı. Münasebetsizlik işte. Ama ister istemez gözünün önünde hizmetçi kızın Cahit'in çevresinde abi abi diye dolanması geliverdi. Sağ omuz başındaki melaike beliriyor bu kez. Kaşları çatık. Ne oldu sana böyle? Asıl şimdi günaha girdiğinin farkında mısın? O çocuğun ne kötülüğünü gördün? Sevin ile şu hizmetçi parçasını nasıl kıyaslayabilirsin? Estağfurullah. Kıyasladığımdan değil de, hani durup dururken ne diye çıktı şu oğlan ortaya? Bu işte o nüket orospusunun bir fesatlığı var. Gül gibi Cahit'imi kandırmak için çok uğraştı biliyorum. Başa çıkamadı. Şimdi kardeşini buralara getirip, tövbe de, tövbe de, asıl fesatlık sende, diyor iyi yürekli melaike. Cemalettin Efendi aklından fikrinden çıkmıyor. Herkes senin gibi çıfıt mı? İlhan'ın da Sevin için bir Cemalettin Efendi olmasından korkuyorsun değil mi? Nasıl da biliyor yüreğinden geçenleri bu kör olmayasıca melaike? Ama keşke Cemalettin Efendi gibi olsa. Adam komünist. Doğru mudur acaba? İsteyenin istediği eve girip şapkasını askılığa asıp önüne gelen karıyla şapması Baksana, televizyonda söylendiğine göre artık Rusya'da da komünistlik kalkıyormuş. Onlar da hak yoluna giriyorlarmış. Şu feleğin cilvesine bir bak. Cemalettin Efendi de gençliğinde o işlere bulaştığını söylememiş miydi? Gözlerinin önünde yine Cemalettin Efendi, boynunda kırmızı boyun bağı, biraz mühmel giyimli ama hoş. Hizmetçi odaya girip de büyük hanımı seccadenin üzerinde secde durumunda kımıldamadan yatıyor görünce önce korktu. Ama hemen ardından yaşlı kadının horlama ile hırlama arasında çıkardığı garip sesleri duyunca rahatladı. Namaz kılarken uyuyup kalmıştı demek.
Ayrım sonu.